Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine sizlerle buluştuk. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün yine dopdolu bir programla karşınızdayız sevgili dinleyicilerimiz. İlk olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın geçmişte çekilmiş hatıra fotoğrafları ve hikayelerini içeren Göç Temalı Sandıktaki Fotoğraflar adlı ödüllü bir yarışma düzenliyor. Bu yarışmanın detaylarını alacağız. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Yakup Halit Bulut'tan. Hemen sonrasında Strasbourg Başkonsolosluğu'nun düzenlediği bir kurstan bilgiler aktaracağız size. Türkçeyi doğru ve güzel konuşma, etkili iletişim ve hitabet sanatı kursu düzenliyor Strasbourg Başkonsolosluğu. Eğitim ateşesi Doktor Şevket Tüfekçi telefon hattımızın diğer ucunda olacak ve detayları kendisinden öğreneceğiz. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizle yayınımız sürecek. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte olacak her çarşamba olduğu gibi. 1908'de Latin harfleriyle basılan ilk gazete Yeni Asır'la başlayan serüvende bugün gelinen nokta ve kağıttan sanal ortama kayan gazetenin geleceği üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine, hasretle selam ederim.
Arada bin yol, bin hasret, gözlerim gözlerine hasret. Tenim tenime uzak şimdi, bilemem ki nasılsın şimdi. Canım ciğerim bilirim zordu, asma yüzünü gülünü soldu. Nasıl anlatsam derdim sana, bir bilsen nasıl vurgunum sana. Yazmandan dökülen saçlarına, gözlerindeki elaya, kurban olayım gözyaşına, atma beni kor ateşine. Akşamdan akşama zor geçer, bilmem bu hasret nasıl biter. Ben beklerim yollarını, pervane ömrüm seni bekler.
Belki çok uzaklardasın, lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar işte. O kadar.
Yazmandan dökülen saçlarına, gözlerindeki elaya. Kurban olayım gözyaşına, atma beni kor ateşine. Akşamdan akşama zor geçer, bilmem bu hasret nasıl biter. Ben beklerim yollarını, pervane ömrüm seni bekler. Yazmandan dökülen saçlarına, gözlerindeki elaya. Kurban olayım gözyaşına, atma beni kor ateşine. Akşamdan akşama zor geçer, bilmem bu hasret nasıl biter. Ben beklerim yollarını, pervane ömrüm seni bekler.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Yakup Halit Bulut bizlerle birlikte. Sayın Bulut, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok güzel bir yarışmayı duyuracağız bugün değerli konuğumuzla birlikte sizlere. Facebook sayfamızdan fotoğrafına da bakabilirsiniz. Öncelikle bu afiş gerçekten çok güzel olmuş. Emeklerinize
sağlık.
Beğendiniz mi? Çok beğendim. Yani o kadar anlamlı ki. Lütfen siz anlatın afişi.
Evet, afişle birlikte yarışmadan da bahsetmiş olalım. Hani konuya girmiş olalım. Öncelikle tüm dinleyicileri selamlamak istiyorum. Bizim Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak görev alanımızda, hani kurumu tanımayanlar için bir kez daha anımsatmak için söylüyorum. Görev alanımızda yurt dışındaki vatandaşlarımız ve akraba topluluklardaki vatandaşlarımız giriyor. Akraba topluluklardaki geniş bir coğrafya bu coğrafya. Bu coğrafyaya hitap ederken çok çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Buradaki etkinlikler nedir? Vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Buluşmalar yapıyoruz, çeşitli anmalar, törenler vesaire. Ama bunların bütün bu genel akışın dışında vatandaşlarımızın kendi kişisel sahip oldukları hikayeleri var. Nedir bunlar? En önemlisi göç hikayeleri. Yani bir yerden bir yere, biz zaten konar göçer bir milletiz.
Evet.
Türklerin özelliği o. Yani Orta Asya'dan artık tüm dünyaya yayılan bir varlığımız var. Bu güzellikleri gittiğimiz yerlere götürürken kişisel olarak vatandaşlarımızın ciddi hikayeleri oluyor. Bu hikayeler nasıl oluşuyor? İşte en önemlisi örneğin Almanya'da, hemen orası akla geliyor. Almanya'da ciddi bir Türk varlığı var. Hı hı. 31 Ekim 1961'de bir anlaşma yapılıyor. Bir işçi göçü oluşuyor. Bu işçi göçünün devamında ciddi miktarda Türk vatandaşımız o dönemden başlayarak peyderpey trenlerle Sirkeci'den, İstanbul'dan böyle Almanya'nın çeşitli vilayetlerine, eyaletlerine dağılıyorlar. Şimdi bu buradan yola çıkarak başlattığımız bir yarışma, sandıktaki fotoğraflar. Mahiyeti nedir? Bu göç eden vatandaşlarımızın kişisel olarak kendi arşivlerinde, evlerinde, tabirde bu sandıktaki fotoğraf,
evet,
onun için kullandı. Kendi sandıklarında, böyle fotoğraf sandıkları, kendi şeylerde, evlerde, yastık altında tuttukları fotoğraflar kişisel inanılmaz bir hazine barındırıyor.
Tabii.
Her fotoğraf, şimdi benim bir tabirim vardı, ciltlere bedeldir. Hani ciltlerle anlatamazsınız, yazıyla anlatamadığınız şeyleri tek bir kareyle anlatabilirsiniz. Burada da vatandaşlarımızın kendi içinde barındırdığı hüznü, kendi içinde barındırdığı duygu yoğunluğunu biz nasıl anlatabiliriz, nasıl daha kalıcı hale getirebiliriz diye düşündük ve böyle bir yarışma başlattık. Bu yarışma sandıktaki fotoğraflar, fotoğraf içeriyor, aynı zamanda hikayeyi de içeriyor. Yanına birkaç satır vatandaşlarımız, katılımcılar ne yazmak isterse, hani o fotoğrafın onlara ne anlattığıyla ilgili. Çünkü bu fotoğraflar barındırdıkları duygu çok yoğun, çok nitelikli. Böyle kendi gözlerinden, kendi dillerinden ne anlatabilirler diye. Onlara da ayrıca birkaç sayfalık, çok böyle geniş olmayacak şekilde, hikayeyi de barındıracak şekilde bir yarışma formatı hazırladık. Bu yarışma formatında sizler sağ olun Türkiye'nin Sesi sayesinde Dünyanın dört tarafına duyurma imkanı bulduk. Teşekkür ediyoruz ayrıca buradan. 31 Ekim 2019'a kadar sürecek bir yarışma bu. Ve bu yarışma içerisinde vatandaşlarımız kendi kişisel, hani Almanya'ya örnek verdim ama dünyanın evet. dört bir yanında coğrafya sınırlaması yapmadık, vatandaş sınırlaması yapmadık. Hem Türk vatandaşları hem de akraba topluluklardaki
soydaşlarımız
bu yarışmaya katılabilecekler. Bunlar içerisinde örneğin bugünlerde yine anma yıl dönümü olacak Ağızka sürgününün 1944'ten bu yana anla gelmiş. Yani zorunlu göçlerde dediğimiz bütün bu sürgünler, göçler, yollarda geçen yaşanan dramlar, bu yolda canlarını veriyorlar. Hepsini buradan anmış olalım. Hepsinin hikayeleri var. Kendileri belki anlatamayacak. Birçoğu canını vermiş, hayatı gözleniyormuş ama çocukları torunları var. Evet. Ve bu fotoğraflar bir yerlerde kişisel arşivlerde duruyor. Ama bu kişisel arşivlerdeki fotoğraflar bazen layık oldukları değerden uzak kalabiliyorlar. Bir köşede, bir kenarda kalabiliyorlar. Biz bunları kalıcı hale getirmek istiyoruz. YTB olarak, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak. Nasıl yapacağız bunu? Bu yarışmada değerlendirdiğimiz ve jürinin değerlendirmeye layık bulduğu eserleri bir yayın içerisinde buluşturacağız ve kalıcı hale getireceğiz. Bir basılacak.
Yayın dediniz basılı bir kitap.
Evet, basılı bir kitap haline gelecek. Çok ciddi, çok güzel bir şey olacak. Buradan onun da müjdesini verelim, duyurmuş olalım. Çok ciddi, güzel bir kalıcı hale getirmiş olacak. Bu da atalarımızın artık ciddi bir nesil farkı da oluşmuş oluyor. Buraya gönderenler özellikle torunlar için, daha sonra kuşaklar için gerçekten ninelerine, dedelerine layık olacak, atalarına layık olacak şekilde o hatıraları yaşatabilecekleri ya da geçmişlerindeki o anları yaşatabilecekleri bir formata kavuşacak. Sadece bunlar bir kitap olarak basılmayacak. Aynı zamanda bir de sergi düşünüyoruz. Yarışmanın neticesinde bir sergi düzenlenecek.
Türkiye'de mi olur sergi?
Türkiye'de olacak. Başka ayaklarını da düşünüyoruz. Hatta ciddi olarak bu sergiyi biz de isteriz. Burada da yapalım, şurada da yapalım diye farklı coğrafyalardan.
Evet. Sergi ne güzel olur.
Ya bu çünkü bizim kişisel ya da kurumsal olarak sahip olduğumuz bir şey değil. Ciddi oranda bizim insanlığa bir armağanımız. Kültürler, soydaşlarımızın, bilimci, vatandaşlarımızın insanlığa bir armağanı. Çünkü ciddi bir şey var. Yoğunluk var, duygu yoğunluğu var, yaşanmışlık var. Ben çok hani başka sorularınız var bilmiyorum ama çok böyle uzatarak gitmek istemiyorum ama özünü de anlatmak istiyorum. Çünkü insanlar özellikle bu işçi göçlerinde İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasındaki yaşanan dünya ekonomisindeki farklılaşmada ciddi iş gücü ihtiyacına binaen bizim varlığımıza, Türkiye'den bir iş gücü varlığına ihtiyaç duyuyorlar. Hı hı. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanına, Avustralya'ya işte geçtiğimiz yıl 50. yılını kutladık. Evet. Yine TRT'nin vesilesiyle yayınlamıştık, işbirliği de yapmıştık. Ciddi bir belgesel de hazırlanmıştı. Çok güzel anılar var, çok güzel hikayeler var. Sadece o birkaç vatandaşımızın, o olaya şahit olan vatandaşlarımızın değil, bir milletin ve insanlığın buna layık olduğunu, buna ihtiyacı olduğunu düşünerek bu çalışmayı bir vazife bilerek yaptık biz. Hı hı. Bu sıradan bir yarışma değil. Buraya vatandaşlarımız dediğim gibi ytb.gov.tr üzerinden bir daha detaylı bilgilere ve başvuru kılavuzuna ulaşarak, yarışma şartnamesine ulaşarak katılabilirler. Ne yapabilirler? Oradan indirebilirler evlerindeki kendi fotoğraflarını. Hem kendi ya da dedelerinin artık evdeki sandıktaki fotoğrafı diyelim.
Evet.
JPEG formatında tarayabilirler, orijinalini gönderebilirler. Her türlü fotoğrafın şeyi, bize irtibat bilgisi geldiği zaman biz detaylı hani şu tekrardan irtibata geçecek şekilde iletişim kurabiliyoruz vatandaşlarımızla, soydaşlarımızla. Ve katılırlarsa böyle güzel bir yayının içerisinde kendi hatıralarda bulunursa bizler çok mutlu oluruz.
Evet, ödül de alacakları mı? Yalnızca evet. göndermiş de kalmayacaklar.
Buradaki ödül tabii bunun karşılığını şey yapmak hani tabii, vermek tabii. Ona değer biçilemez. Yani bunun en büyük ödülü yani bu anıya, bu hatıraya sahip olmak, birlikte bunu paylaşmak. Ama biz tabii vatandaşlarımıza hani ufak da olsa onları böyle onlarla bizim böyle bu sevinci paylaştığımızı anlatacak küçük hediyelerimiz diyelim. Belki. Yani profesyonel fotoğraf makinalarımız, bilgisayarlar, yine fotoğraf makinesi çeşitlerinden böyle dereceye göre. Ama tabii ayrıca bir şeyimiz olacak. Onur ödülü tahsis edeceğiz. Bu onur ödüllerinde jürinin layık bulduğu vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Ayrıca bir ödül töreninde inşallah sizleri de bekleriz.
Güzel böyle bir şeyle. Çok arz ederiz.
Bunu Kasım ayı içerisinde 31 Ekim'de yarışma bitecek. Başvurular tamamlanacak. Ve Kasım ayı içerisinde inşallah planlamasını ve duyurusunu yapacağız.
Çok çok mutlu oluruz biz de böyle bir ortamın içinde bulunmaktan. Bu arada tarih de bana çok anlamlı geldi aslında, evet, değil mi? Evet. 31 Ekim 1961'de başlayan bir serüven 31 Ekim 2019 tarihinde inşallah karelerle yeniden anlatılıyor şimdi, diyebiliriz belki.
Şeyi hani vatandaşlarımıza özellikle şeyi anımsatmak isterim. Şimdi başvurular peyderpey geliyor. Hani bizim değerlendirmemizde hani bu olur, bu olmaz, bu küçük, bu büyük demeyin. Sizin en basit gördüğünüz, en böyle hani belki alışa geldiğiniz fotoğraf ya da anı gerçekten insanlık için ufuk açıcı, ışık verici bir mahiyette olabiliyor. Evet. Şimdi bizim geçen yıl yayınladığımız ve bu yılda yeni birkaç gün önce yıl dönümüydü. Avustralya'ya göçün yıl dönümünde yayınladığımız belgeselde çok böyle izleyenler bilir. Çok güzel anılar, çok güzel hatıralar olmuştu. Hatta bir tanesini burada çok kısa
lütfen,
bir anekdot anlatmak isterim. Şimdi Avustralya'ya başvurular oluyor işçi göçü için ama insanlar tabii şey, Almanya ilk etapta çok ciddi bir talep oluyor. Almanya'ya başvuru için gidiyorlar ve bakıyorlar başka ülkeler de var. Avusturya olarak algılıyor bazıları. Hemen başvuruyorlar falan. Başvuruyu yapıp kabul edildikten sonra Avusturya olduğunu gidiyor. Sonra daha uzak bir tabii coğrafyaya gidiyorlar. Şimdi orada da trenlerle yolculuk yapılıyor. Bir teyzemiz vardı o belgeselde anlatan. Şimdi ismini anımsayamayacağım ama kendi hatırasını anlatmıştı. Biz dedi 4-5 kişi bir trene bindik. Bir kişi İngilizce biliyordu. Diğerleri Türkçe konuşuyordu ve kimseyle hani iletişim kuramıyordu. Böyle sınırlı İngilizceyle bir istasyon gidiyorlar tabii. Tabii bu istasyonlar da şey değil. Hani harita bilgisiyle gitmedikleri için bu kibrit çöplerini şey yaparak, kibrit çöpleri mesela 7 çöp attıktan sonra 7. istasyonda inin demişler mesela. 7 tane çöp var elinde. Her istasyonda bir çöp atıyor, kibrit çöpünü 7. çöpte inecek. Şimdi tabii bu her vatandaşımız bunu uygulayamayabiliyor. Bir vatandaşımızın şeyi anısı diyor ki bir İngilizce bilen var, bir yerde durduk. Artık karıştırdık orası mı burası mı diye. İngilizce bilene dedik ki sen in istasyonda sor burası mı ne zaman ineceğiz diye. Tam İngilizce bilen indiriyorlar, o sormaya gidiyor. Tren hareket ediyor. Orada kalınca tren devam ediyor. Tabii bunlar nerede ineceklerini bilmiyorlar. Gidiyorlar. Son artık şeyde, son istasyonda tren duruyor. Herkes inmiş. Görevli geliyor. Soruyor. Onlar anlamıyorlar tabii. Anlatamıyorlar falan. Düşünün böyle çıkılan bir yolculuğun, evet, devamında şimdi orada torunları orada yaşıyorlar ve orada bir nesil yaşam kuruyor, yeni bir hayat kuruluyor. Bu insanlar tabii gideyim ve başka bir memlekete yerleşeyim diye gitmiyorlar. Hı hı. Bir yıllık,
gidip,
iki yıllık.
Geri dönme tabii. Amaçlı gidiyorlar.
Ama işte o geri dönme zamanla kalkınca ve orada yerleşince çok ciddi duygu yoğunlukları oluyor. Bu duygu yoğunlukları fotoğraflara yansıyor. Hı hı. En basit, en böyle hani vurucu fotoğraf, burada bizim broşürde de onu kullandık, bavullardır.
Evet.
Bavullar ciddi manada hani bütün o duyguları o bavulun içine sığdırmıştır vatandaşlarımız. Hı hı. Biz vatandaşlarımızın hayatını sığdırdığı bu bavulların içindeki anılardan tabii ki hepsini yansıtamayız. Ama böyle bir küçük bir kuble, küçük bir parçasını böyle şeylerle, vatandaşlarla, insanlıkla en geniş manada. Çünkü biz bunu başka dillerde de yayınlamayı düşünüyoruz. Böyle bir paylaşırlarsa ve kalıcı hale gelirse. Çünkü bunlar kayboluyor. Yani basılı şeyin ömrü sınırlıdır. Hani kaybolur, rengi muhafazası, bozuluyor. Rengi bozuluyor. Evet. Bunlar belli bir kitapta güzel bir görselle basılı hale gelirse gerçekten vatandaşımızın duygularının da böyle daha geniş insanlık tarafından daha iyi anlaşılması ve gelecek nesiller tarafından daha güzel paylaşılması için bu çorbada bir tuzumuz olursa, YTB olarak bir katkımız olursa çok mutlu olacağız.
Ne iyi etmişsiniz. Gerçekten programın başında söylediğim gibi afiş de çok etkileyici. Bir yanda bavullar var, ortada fotoğraf makinesi ama bir de film şeridi. Şimdi anladığımız kadarıyla fotoğrafları yalnız olarak istemiyor Yurttaşı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, hikayesiyle birlikte istiyor. Evet, o evet. Önemli. O konuda da biraz daha detaylı anlatalım lütfen dinleyicilerimize.
Şöyle yani fotoğraf içerisinde tabii ki yani vurucu fotoğraflar, şimdi bizim kurumumuzda da biz yayınlarımızda yer veriyoruz. Şimdi bavulları eline almış vatandaşımız gidiyor, işte fotoğrafı çekiliyor. O dönem tabii çok sınırlı, hani geçici bir böyle şey gibi düşünün. Hani bu o anı tekrardan biz kalıcı olacağız, kitaplara basılacak, kimse öyle düşünmüyordu. Evet. O günlük yaşamın bir parçasıydı ama tabii kalıcı hale gelince onlar daha bir önemli hale geldi.
Anılarda hikayesiyle birlikte şimdi, var tabii, çünkü.
Şimdi yurt dışında örneğin Almanya'daki tüm coğrafya öyle ama Almanya'da mesela 1960'larda vatandaşlarımızın tek iletişim aracı Yine şey radyo, yani bugün radyodayız, radyo üzerinden evdeki radyonun etrafında herkes toplanıyor ve o radyo bozulursa, o radyoya teknik olarak ufacık bir arızası, ufacık bir kesinti bütün iletişimi kesiyor. Ülkesiyle, aile bağlarıyla, yani varlığını kaybetmiş oluyor. Şimdi bunlar o kadar böyle vurucu hikayeler ki, bu hikayeleri böyle birkaç satır kendi cümleleriyle, yani hiç böyle edebi çok üst düzey şeyler hedefleyerek
sadece duyguyu aslında anlatsalar yeterli.
Çünkü onlar vurucu olan yerini biliyor. Hani o radyonun etrafında toplanılmasını, o radyodan gelen sesin kıymetini, hani bugün burada sizin Güzel Türkiye'nin sesi üzerinden güzel sesinizle insanlara ulaştırdığınız gibi, buradaki güzel projeleri duyurduğunuz gibi, o dönemde de ulaştırılan şeyler vatan sıla özlemiydi, evet, yurt özlemiydi, ülkesindeki akrabalarının özlemiydi. Şimdi bunu en güzel anlatan o vatandaş, vatandaşın kendi yüreğinden gelen sıcaklık. Hani bunu
belki yoksa, ninesinin, dedesinin ona tabii, anlattıkları tabii, değil mi?
Doğrudan, ne güzel bir doğrudan içerisinde. Biz bunu tabii belli bir sınırlama koyduk. Hemen böyle birkaç sayfa içerisinde. Kendi böyle kişisel irtibat bilgilerini yazıp.
Yine internet üzerinden başvuru yapabilirler.
İnternet üzerinden yapabiliyorlar. Postayla yapabiliyorlar. Faks, her türlü yoldan bize ulaşabilirler. ytb.gov.tr adresinde. Bunun detayları mevcut. Ama dediğim gibi hani şey yapmasınlar, uzun oldu, kısa oldu, edebi olarak böyle oldu. Onların zaten güzel yüreklerinde bu hikayelerin çıkıp biraz böyle satıra dökülmesi her şeyin en güzeli oluyor. Yeterli. Bizim için yeterli oluyor. Biz burada bunların dediğim gibi bir yarışma formatında, bir hoşnutluk ve küçük hediyeler için vesile olması için bir yarışma formatında. Ama en güzel tarafı bunların kaybolmaması, gelecek nesillerin bu güzellikleri bilmesi, ne zorluklarla yollardan gidilip güzel neticelere ulaşıldığı. Çünkü bugün dünyanın dört bir tarafında hamdolsun Türk varlığı gittikleri toplumla her gün, her geçen gün daha fazla entegre halde, her geçen gün bulundukları ülkelere daha fazla katkı sağlar vaziyette. Biz bu güzellikleri geleceğe taşıyabilirsek, diğer coğrafyalarda, diğer milletlere de güzel şekilde anlatabilirsek ne mutlu.
Ne güzel düşünmüşsünüz. Emeklerinize sağlık. O zaman çağrımızı yineleyelim. 31 Ekim 2019 son katılım tarihi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın internet sitesinden de detaylı bilgiyi edinebilirsiniz.
Evet, sadece diyelim. Tabii bu programla değil, diğer programlarınızda da destek bekleriz. Ara ara vatandaşlarımıza.
Memnuniyetle. Biz çünkü gerçekten Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın yapmış olduğu çalışmaları yakinen takip ediyoruz ve bu çalışmalar bizi o kadar heyecanlandırıyor ki istiyoruz ki yurt dışındaki kıymetli dostlarımız bu gelişmelerden haberdar olsun. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık.
Ederiz.
Devamındaki etkinlikleri de biz büyük bir mutlulukla dinleyicilerimize duyururuz.
Çok teşekkürler, çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Yakup Halit Bulut stüdyo konuğumuzdu. Sandıktaki fotoğrafları çıkarma çağrısıyla bugün bu ilk dakikalarımızı sonlandırıyoruz. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni, sen öldür ki aşkın kalbime hapsolsun. Hiçbir şey söyleme, sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni, sen öldür ki aşkın kalbime hapsolsun. Ben sanki ben değilim, gözüm bir şey görmez oldu. Delirdim, aşkına çıldırdım, aklım fikrim hep sen oldun. Yoksa ben deli miyim, deli mi, divane miyim? Bir haber uçursan yeter, sana yine koşa koşa gelirim. Yoksa ben deli miyim, deli mi, divane miyim? Bir haber uçursan yeter, sana yine koşa koşa gelirim. Sus, sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni, sen öldür ki aşkım kalbime hapsolsun. Hiçbir şey söyleme, sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni, sen öldür ki aşkım kalbime hapsolsun. Ben sanki ben değilim, gözüm bir şey görmez oldu. Delirdim, aşkına çıldırdım, aklım fikrim hep sen oldun. Yoksa ben deli miyim, deli mi, divane miyim? Bir haber uçursan yeter, sana yine koşa koşa gelirim. Yoksa ben deli miyim, deli mi, divane miyim? Bir haber uçursan yeter, sana yine koşa koşa gelirim. Yoksa ben deli miyim, deli mi, divane miyim? Bir haber uçursan yeter, sana yine koşa koşa gelirim.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Doktor Şevket Tüfekçi var. Sayın Tüfekçi, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezen Hanım, merhaba.
Gün geçmiyor ki Strasbourg Başkonsolosluğu yeni bir kurs, yeni bir etkinlik düzenlemesi. Yine o etkinliklerden, o kurslardan birinden daha bahsedeceğiz değerli konuğumuzla. Evet. Bu sefer bizim de aslında ilgi alanımız olan çok da güzel bir kurs açılmış Strasbourg Başkonsolosluğu'nda. Türkçeyi doğru ve güzel konuşma, etkili iletişim ve hitabet sanatı kursu. Detayları sizden alalım.
Evet, merhaba, herkese iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle 2019-2020 eğitim öğretim yılına başladık. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu yıl yine yeni projelerimiz var. Bu yılın en güzel tarafı bizim için yeni başkonsolosluk binamıza taşındık. Ve burada bize teşekkür ediyorum. Ve burada iki tane salon oluşturduk kendimize. Derslerimizi ve projelerimizi gerçekleştirebilmek için. Bugün bunlardan ilkini başlatıyoruz projelerimizden. Bunu da yine her yıl olduğu gibi diksiyon, Türkçeyi doğru ve güzel konuşma, etkili iletişim çalışmalarına ayırdık. Daha önceki yıllarda küçüklerle çalıştık, büyüklerle çalıştık, ailelerle çalıştık. Bu sene gençlerimizden böyle bir talep geldi. Hem burada doğup büyüyen ve lise ve üniversite çağında olan gençlerimiz, hem de aynı zamanda Türkiye'den gelip burada üniversite eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz var. Bir 16-17 kişilik bir grubumuz var. Onlarla bakalım bu akşam çalışmalarımıza başlayacağız.
Evet, güzel bir gün seçmişiz aslında sizinle bu sohbeti gerçekleştirmek için. Tam da bu akşam başlıyor.
Evet.
Saat kaçta? Hani şu anda bizi dinleyen Strasbourg'daki dostlarımız katılmak isterlerse şu an hemen katılabilirler mi? Yoksa önden bir kayıt yaptırmaları gerekiyor muydu?
Evet, çok güzel bir haberimiz var aslında. Bu sene biraz daha tabii tanınıyoruz artık. Ben geçen hafta şeyi verdiğimde internet üzerinden kayıtları yaptılar ve bir günde kayıtlarımız doldu.
Doldu, eyvah.
Kapattık. Kayıtlarımızı kapattık. Kapanmasına rağmen inşallah bakalım daha fazla hani talep olursa, ama yine farklı ikinci bir üçüncü grup şeyleri daha açabiliriz. Ama şimdilik bugün kapalı gişe oynuyorum diyebiliriz.
Ne kadar güzel. Kaç kişilik bir gruba verilecek bu eğitim?
Bugün 15 düşünüyoruz. İşte sezon sonuna kadar devam etmeyi düşünüyoruz. Biliyorsunuz hani bu işlerde bir ön aşaması var bunun. Bir diksiyon kısmı var. Ondan sonra işte Türkiye'de yapılan eğitimlerde spikerlik, seslendirme ve oyunculuk eğitimleri var. Biz bunların hepsini bir ortak bir paydada buluşturup buradaki vatandaşlarımızı ileride üniversite işte eğitimleri bittiklerinde hayata, iş hayatına atıldıklarında kendilerini daha iyi ifade edebilme ve işlerinde daha başarılı olabilecekleri bir sürece hazırlamak için bu çalışmaları yapıyoruz. Onun için bütün bu çalışmaları birleştirdik. Öyle bir süreç gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Hı hı. İnşallah başarılı oluruz diyoruz.
İnşallah. Ne kadar sürecek peki ilk kurs diyelim?
Valla birinci kursumuz yani bahara bir Nisan ayına kadar devam ettirmeyi düşünüyorum.
Ha, uzun dönemdi. Ben böyle hani kısa dönem gerçekleşen bir kurs mu gibi düşünmüştüm ama anladığım kadarıyla bütün bir yılı kapsayacak.
Yok yok. Öyle yapmıyoruz. Biz yine hani aşamaları kendi içinde bölüyoruz ama kursumuzu dönem sonuna kadar devam ettiriyoruz. Umarım bir aksilik olmazsa, her şey yolunda giderse, hani onun ilk başlangıç aşamasını, işte ikinci aşamasını, daha sonra işte seslendirmelere geçiyoruz, işte okumalar yapıyoruz, sunumlar yapıyoruz. Bayağı eğlenceli etkinliklerimiz var. O şekilde uzun bir sürece yayıyoruz bunu. Hı hı. Gerçekten hani bu kursu bitiren öğrencilerimiz bu işin sonunda, kursun sonunda gerçekten kendilerini düzgün bir şekilde ifade edebiliyorlar. Topluluk karşısında o bütün korkularından arınmış bir şekilde konuşabiliyorlar. Ya da görüşmelere, işte iş görüşmelerine gittiklerinde nasıl davranacaklarını, ne şekilde konuşacaklarını biliyorlar.
Bu gerçekten çok önemli. Hep Türk vatandaşlarımız katılıyordur tahminime göre ilk gruba ama bence o etkiyi gördükten sonra sonraki gruplarda belki Fransa'daki vatandaşlar da katılabilir. Neden olmasın, öyle değil mi?
Tabii tabii. Yok, karışık zaten onlardan da var, şeylerden de var. Hani hem Türkiye'den gelip...
Fransızlar da var mı?
Tabii ki. Yani Fransa, yani Türk orijinli, yani Türk kökenli Fransız vatandaşlarımız var arasında. Bayağı var hem de.
Evet. O zaman size kolaylıklar diliyoruz. Eğitimler kim tarafından verilecek? Son olarak da onu soralım. Sonrasında da sizi saygıyla, sevgiyle uğurlayalım.
Yani eğitimleri ben veriyorum. Kendim madem yani işlere başladık dedim.
Harikasınız.
Öncülüğü de ben yapayım. Evet, diksiyon kurslarımızı, yani Türkçeyi doğru ve güzel konuşma, etkili iletişim çalışmalarını 4 yıldır ben yapıyorum. Bu sene 5. yılımızdayız. İnşallah bu sene de buradaki vatandaşlarımızla beraber güzel bir çalışma gerçekleştireceğiz.
İnşallah diyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz ve şimdiden öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Gerçekten çok güzel, çok eğlenceli bir alan. Eminim sizin de eğitimlerinizde çok daha eğlenceli hale gelecektir. Kolaylıklar ve teşekkürler ediyoruz size katıldığınız için yayınımıza.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Görüşmek sevgili dinleyicilerim, çok teşekkürler efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Doktor Şevket Tüfekçi telefon hattımızın diğer ucundaydı. Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından 18-28 yaş arası gençler için bugünden itibaren başlayacak olan Türkçeyi Doğru ve Güzel Konuşma, Etkili İletişim ve Hitabet Sanatı kursu üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldıkları için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
kör, kulağın sağır. Doğruyu yanlışı ondan görmedik. Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdi. Ah o vefasızlar, kıymet bilmedi. Aşığın gözü kör, kulağın sağır. Doğruyu yanlışı ondan görmedik. Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdi. Ah o vefasızlar, kıymet bilmedi. Herkesten bir anı saklar bu yollar. Herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var.
Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata bizlerle birlikte her çarşamba olduğu gibi. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Bugün yine çok güzel bir konuyu, belki bildiğimiz belki bilmediğimiz ama yine ilgimizi çekeceğini umduğumuz bir konuyu paylaşacağız sizlerle. Latin harfleriyle basılan ilk gazeteyle başlayalım öyleyse.
Evet.
Yıl 1908.
Şöyle, Ekim ayındayız. Aslında Ekim ayı 1928'den ilk önce biraz bahsedeyim. Ekim 1928'de harf inkılabının ardından gazetelerin ilk defa Latin harfleriyle yazılmaya başladığı ay. Biraz oradan da ilham alarak başladık. Ama ilk defa 1928'de basılmıyor gazeteler Latin harfleriyle. Bu işin hikayesi biraz daha uzun. Zaman zaman, her zaman diyorum ya, normalde çok dikkat etmeyecek bir konuyla ilgilenmeye başladığınız zaman gündemdeki bir konuya ilişkin çok daha aydınlık bir alan yakalamak, görmek mümkün. Gazetelerin Latin harfleriyle basılmasına ilişkin bilgilere baktığınız zaman işte bu Osmanlıca ile ilgili değerlendirmeler, Latin harflerinin Türkçe'ye yeterliliği ile ilgili değerlendirmeler yapılıyor zaman zaman. Ona ilişkin bir çerçeve yakalamak mümkün. Hemen söyleyelim, ilk defa gazetelerde Latin harflerinin kullanılması harf inkılabından 20 yıl önce. Sizin de söylediğiniz gibi.
1908.
Neden kullanılıyor onu da söyleyelim. Bu harf değişimi Osmanlı'da özellikle meşrutiyet dönemlerinde, Abdülhamit, 2. Abdülhamit döneminde çok dile getirilen bir şey. Sebebi de şu, o dönem büyük bir yenileşme hareketi var Osmanlı'da. Hı hı. Ve bu yenileşme hareketi kültürde bazı değişiklikler getiriyor. Ve sanıldığının tersine siyaseten giden bir görüş olmakla birlikte alfabeyle ilgili sorunlar o dönemde daha çok gazetelerin sorunu. Sebebi de şu, bizde matbaada bir sorun var. Gazetelerin işi haber yetiştirmek. Tabii biz o dünyayı biraz anlamaya çalışmalıyız. Yani biz şu anda ekranların üstüne parmağımızın ucuyla iki tane dokununca dünya kadar habere ulaşan insanlarız. Fakat o dönemde gazeteler ciddi bir haber alma aracı. Gazetelerdeki duruş çok önemli, içeriği çok önemli. Ve gazetelerin zamanında yetiştirilmesi çok önemli. Şimdi sorun şu, gazeteler açısından bakarsanız. Matbaada Osmanlıca bir baskı yaptığınızda 500 harf kullanmanız gerekiyor. Çünkü başta farklı, ortada farklı, sonda farklı versiyonları olduğu için. Ve bu baskı yöntemi yavaşlatıyor işi ve pahalılaştırıyor. Süreyi uzatıyor. Evet. diyorlar ki o dönemde gazeteler, işte yeni asır mesela Selanik önemli bir şehir o dönem. Çünkü Selanik'te büyük bir toplanma ve kültürel değerlendirme, tartışma, istişare imkanı buluyor insanlar. Dolayısıyla orada bir takım görüşler belirtiliyor ve böyle bir tartışma var. Yani bu 500 harfle basmak yerine acaba biz bunu daha az harfle basabilir miyiz gibi bir tartışma orada başlıyor. Yeni Asır gazetesi orada kurulmuş ve haberi Latin harfleriyle basmıyor. Kendi başlığını Latin harfleriyle basıyor.
Yeni Asır.
Evet. Ve birkaç da reklamı basıyor. Şimdi reklam da ciddi bir sorun. Bu açıdan bakınca alfabe bambaşka bir dünyaya dönüşüyor.
Ya, evet.
Reklamda da şöyle bir sorun var. Kendi üretiminiz olmayan ürünleri, bugün o sorunu biz yaşamıyoruz çok fazla. Yani dünya yaşamıyor küresel olarak. Fakat o dönemde kendi üretiminiz olmayan bir işte varsayalım bir dikiş makinesi gibi lüks teknolojik bir ürün ya da herhangi bir kozmetik bir şey olabilir. Onun bir ismi ve bir logosu var. Şimdi o yazıldığı zaman o Latin harfleriyle yazılıyor. Şimdi onu Osmanlı harflerine, Osmanlıcaya çevirdiğinizde, harf olarak çevirdiğinizde bir takım okuyuş sorunları yaşıyorsunuz. Çünkü doğasında var alfabenin bu. Ünlülerin yazılması, yazılmamasıyla ilgili işte farklı yazılışlar var. Orada diyorlar ki logoları bir kere Latin olarak biz basalım. İsimleri Latince basalım. Çünkü okunuşlarında da işte hangi ünlünün hangi harf değeri olarak okunacağına dair bir öngörü olsun okuyucuda. Yanlış okumasın yani.
Evet, evet.
Bazı markalarda hala vardır. Dinleyicilerimiz belki Türkçe olarak, ana dil olarak düşündüklerinde bazı markaları, hani marka ismi zikretmeyeyim ama bir türlü Türkçe'de tam söyleyemeyiz. Yani nasıl okuyacağımızı bir türlü bilemeyiz ya. Onun gibi bir durumun yazılı hali yaşanıyor. Dolayısıyla o dönemde yaşanan bu yoğunluk dile geliyor, gazeteler tarafından dile getiriliyor. Tabii bu yoğunluğun bir öncesinden bahsetmek lazım. Sadece mesela Yeni Asır ya da diğer gazetelerin bunu dile getirmesinin de bir zemini var. Yani çok uzun bir dönemden bahsediyoruz aslında. O da şu, Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye diye bir organizasyon var İstanbul'da. 1862'de ve 1864'te iki kere konferans düzenlemişler dille ilgili olarak. Yine aynı sorun, yani biz eğitimde bir yenileşme yapıyoruz. Abdülhamit Han'ın yaptığı yenileşmeye ayak uydurmak isteyen bir topluluk var. Onunla istişare etmeye yönelik adımları var, sunmaya yönelik. Fakat bununla ilgili yaptıkları çalışmalarda şunu görüyorlar. Bu alfabe Türkçenin ses değerleriyle çok uyuşmuyor. Yani özellikle özel isimlerde, yer isimlerinin okuyuşunda çok sorun olabiliyor. Hemen bir parantez açıp dinleyicilerimize söylemek isterim. Ben üniversitede Osmanlıca eğitimi aldım. Şunu söyleyebilirim. Çok iyi bir dikkatli talebe olmanız gerekir. Çünkü sorun şu, yine bu konferansta da dile getirildiği gibi Osmanlıca'da sadece harf sorunu yok. Dil bilgisi kurallarının, yani gramerin bir kısmını Arapçadan, bir kısmını Farsçadan alıp onları harmanlıyor. Sadece Arapça bilmeniz yetmez, Farsça bilmeniz de yetmez. Osmanlıca bilmelisiniz yani. Hani
her ikisini birden ve birlikte
Osmanlıca öğrenmeniz gerekir ve bu yüzyıllara göre değişir. Şimdi oradaki ses değerlerini bilmemekten biz de çok azar yerdik üniversitede. Yani başka bir şey gibi okuyabilirsiniz onu. Dolayısıyla iyi bilmeniz, bağlamı iyi takip etmeniz, ne okuduğunuzu çok iyi bilmeniz gerekir. Yani dikkatli olmalısınız gerçekten. Şey gibi bu, aradaki bazı ünlü harflerin olmadığını düşünün şu anda Latin harfleriyle yazarken. Sizin onu tahmin etmeniz gibi, yani boşlukları doldurunuz gibi oluyor.
SLM yazıp selamı anlamamız.
Onun gibi. Gerçekten de öyle yazılıyor zaten SLM. Selam şeklinde. Yani o bir takım şeyleri iyi bilmeniz, öğrenmeniz gerekiyor. Bu bir eğitim işi. Dikkat işi gerçekten. Ve yeterlilikler gerekiyor. Yani öğrencinin de yeterliliği söz konusu. Bu açıdan eğitimde bir yenileşme hareketi söz konusu olduğunda harflerle ilgili çok şey dile getirilmiş o konferanslarda. Birincisinde çok şey dile getirilmiş. İkinci konferansta Azeri bir yazar Ahmetzade Fethi Ali Bey direkt Latin alfabesini öneriyor zaten konferansta. Hmm. Diyor ki Arap alfabesini bırakalım. Osmanlı'da Latin harflerini kullanalım. Çünkü Latin harflerini şu anki bizim kullandığımız alfabeden çok farklı bir Latin alfabesi öneriyor gerçekten. Hı hı. Mesela Ş yerine X'i önermek gibi. Tamamen yepyeni bir alfabe öneriyor konferansta. Büyük bir infial oluşuyor. Yani nasıl olabilir? Mesela en çok karşı çıkanlardan biri de Namık Kemal. Yani o dünyayı iyi anlayabilmek adına bunları söylüyorum. Hı hı. Ve büyük bir tartışmadan sonra gazeteler cesaretleniyorlar. Ve kendilerini dile getiriyorlar. Gazetelerin o dönemki gücü tartışılmaz. Yani şu anda mesela gazetelerde yapılan herhangi bir fikri tartışmanın gündemde yer alabilmesi çok zor. Yani tartışmayı yapan kişi çok önemli. Hı hı. Sıra dışı bir kişinin köşe yazısıysa olabilir, bir beyan, bir röportajsa olabilir. Çoğu zaman biz bunu sosyal medyadan diyelim, dijital ortamdan takip ediyoruz. Evet. Onlar da kendilerini şu anda buradan dile getiriyorlar. Artık tiraj sayıları hiç önemli değil günümüzde doğal olarak bu anlamda. Çünkü kaç sattığınızın çok bir anlamı yok, kaç tıklandığınızın bir anlamı var. O dönemde işte tam da bu gazetenin güçlenmesiyle birlikte biraz önce söylediğimiz şey doğuyor. Gazeteler bu konuyu tartışmaya başlıyorlar. Çok aktif bir biçimde. Ve sürekli olarak bu tartışmalar dile getiriliyor. Ve bunların mesela bu biraz önce söylediğim matbaada 500 harf basıyor olmanın getirdiği ağır yükten, hı hı, gazetelerde yapılan tartışmalar sonucu kurtuluyorlar. Ve 112 harflik özel bir baskıya geçiyorlar.
Ben o maddi baskıyı, olarak da rahatlıyorlar.
Tabii. Halinde. Ben o baskıyı okudum, çok rahat okursunuz. Yani biz mesela 19. yüzyıl Osmanlıcasına geldiğinizde bir böyle içiniz ferahlar 20. yüzyıl diyelim başı. O matbaa harfleri, 112 harflik baskı sizi çok rahatlatacak bir şeydir. Çünkü bazı bağlantılar daha rahatlatır. Bir de Arapçada hareke vardır. Yani nasıl okunacağını, seslerin nasıl okunacağını gösteren işaretlemeler. Osmanlıca'da yoktur o. İyice cesurdur yani. Hani Osmanlıca benim çocuğum öğrenir bunu diyerek tamamen bambaşka bir dünyaya kapı açmış. Şimdi gazeteler bu hale gelip 112 harflik bu baskıya geçtiklerinde rahatlıyorlar. Fakat yetmiyor. Askeriyede özellikle bir Enver Paşa özellikle orada elifbası diye bir alfabe oluşturuyor yine Osmanlı harflerinden. Hı hı. Orada iyice farklı bir yazış var. Yani çünkü askeri yazışmalarda yer isimleri, kişi isimleri çok önemli. Siz, aynen, onları yanlış okursanız ciddi bir sorun olabilir. Dolayısıyla yanlış okumayı engellemek için Osmanlıca bir metin yazarken kelimeler bizim şu anda gördüğümüzden biraz daha yakın durabilirler birbirlerine. Onu ayırıyor mesela, kelimelerin arasına özel boşluklar yerleştiriyor, belli harflerin kullanımını değiştiriyor. Gazeteler bundan da esinleniyorlar. Yani 1913'te yapmış Enver Paşa bunu. Giderek onu da değiştiriyorlar ve gazeteler üzerinden çok büyük bir tartışmanın sonucu olarak belki toplum buna geneli değilse bile entelektüel kesim alışıyor. Ta ki işte 1928'deki harf inkılabına kadar. Ağustos, Eylül, Ekim ayları için demişler ki harf inkılabı 3 ayda yerleşecek Türkiye'ye. İşte yerleşir mi, yerleşmez mi, nasıl olur vesaire derken gazeteler yine bir adım atıyorlar ve Ekim 1928'de gazetelerin dış sayfaları tamamen Latin harfleriyle çıkıyor. Önemli makaleleri içeride eski yazı olarak verebiliyorlar. Fakat dış tarafı diyelim, yani görünüm olarak Latin harfleriyle basılıyor. Vakit ve Cumhuriyet gazeteleri yapıyor bunu ilk defa. Ve Ekim ayı içerisinde bu çıkışlarıyla gazeteler yine bir duruş göstermiş oluyorlar öyle ya da böyle.
Kabul ettiklerini beyan ediyorlar,
evet,
aslında.
Evet, siyasi bir destekleme tabii ki o dönem içerisinde düşündüğünüzde. Bir de okunurluk açısından bir güçleri var. Yani şu anda mesela o anlamda hüzünlüyüz. Yani keşke bir ağırlık görebilsek, tüm dünyada öyle. Yani sadece Türkiye için söz konusu değil şu anda, tüm dünyada geçerlilik başka bir alana kaydı ve alfabe değiştirmiyoruz belki ama işleyişi çok değiştirdik. Artık haberin işlenişinden, sunuluşundan, okuyucusunu ya da işte muhatabını buluş yolculuğu tamamen bambaşka bir mecraya geçti.
Evet, geçti ama ben kendi adıma, ben hala gazeteyi gazete olarak okumayı sevenlerdenim. O kokuyu, o matbaa kokusunu almalıyım yoksa tadını alamıyorum.
Yani o bir jenerasyon tabii. Biz bir de az okuyan bir topluluğuz. Dik oturalım, doğru söyleyelim. Evet. az okuyoruz. Yani o az okumanın getirdiği bir takım dezavantajları da her türlü alanda maalesef görüyoruz. Gazetelerde bunların başında yer alıyor. Ama gazete ve gazetecilik şu anda dünyada bambaşka bir alana evrildi artık.
Evet, biz de Ekim ayında o ilk Latin harfleriyle basılan Yeni Asır'dan bugüne gerçekten o
evet,
geçirilen...
Çok cesur bir duruş.
O duruşu gördükten sonra da aslında gurur duyduk. Çünkü Latin harfleriyle basılmış bir şekilde kendi duruşlarını sergilemişler. Evet, evet. Ve bugünlere kadar belki biraz tarz değiştirmişler ama hala gazetelerimiz bu anlamda yine haberi en çabuk şekilde ulaştırma anlamında gerekli işlevi göstermeye devam ediyor edecek de diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz
ben
bu konuyu açtığınız
ederim.
İçin. Dinleyicilerimizle buluşma fırsatını sunduğunuz için. Yine tabii biz sözü okumaya bağlayalım. Nereden okursanız okuyun ama mutlaka dünyadan bir şekilde gazeteler aracılığıyla haberdar olun diyelim kıymetli dinleyicilerimize. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikteydi. 1908'de Latin harfleriyle basılan ilk gazete Yeni Asır'la başlayan serüvenden bugün gelinen noktayı ve geleceği konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Burası Kısa Dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, Türksat 3A, Türksat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.840 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.